Ayrım 14.
İçerisi uyku ve ölüm kokuyordu. Öteki odaya, karanlığın daha da içine girdim. Göz gözü görmüyordu. Mektubu daha çıkarmamıştım ki Hasan karanlığın içinde belirip elimden kaptı onu. Her zaman yaptığım gibi bıraktım kendi kendine okusun ve merakını duyursun. Başını kağıttan hemen kaldırdı. Başka bir şey yok mu dedi. Ama biliyordu başka bir şey olmadığını. Kısacık bir mektup bu dedi ve okudu. Kara efendi, evimize geliyorsun, bütün gün oturuyorsun. Ama babamın kitabı için duydum ki tek satır dahi yazmıyorsun. Babamın kitabını bitirmeden sakın boşu boşuna ümitlenme. Mektup elinde sanki olup bitenler benim kabahatimmiş gibi beni suçlayarak gözümün içine bakıyordu. Sevmem bu evdeki bu sessizlikleri. Evli olduğundan kocasının savaştan geri döneceğinden artık hiç söz yok dedi. Niye? Ben ne bileyim niye dedi. Bu mektupları ben yazmıyorum. Bazen ondan bile şüpheleniyorum diyerek mektubu 15 akçeyle birlikte geri verdi. Bazı erkekler kazandıkça pintileşir. Sen öyle değilsin dedim. Öyle şeytani, zekice bir yan vardır ki bu adamda, bütün o karanlık ve kötü hallerine rağmen insan Şeküre'nin neden hala mektuplarını kabul ettiğini anlayıverir. Şeküre'nin babasının kitabı ne? Biliyorsun ne? Padişahımız veriyor diyorlar bütün parayı. O kitaptaki resimler yüzünden nakkaşlar birbirini öldürüyor dedi. Parası için mi yoksa? Haşa, dinimize küfrettiği için mi? O resimlere bir bakan hemen kör oluyormuş. Bunları öyle bir gülümseyerek söyledi ki ciddiye almamam gerektiğini anladım. Ciddiye alınacak bir söz idiyse bile en azından benim tarafımdan ciddiye alınmasından onun tarafından ciddiye alınacak bir yan yoktu. Taşıdığım mektuplara, benim aracılığıma muhtaç pek çok erkek gibi Hasan da gururu kırıldıkça beni küçümser. Ben de işim gereği buna üzülmüşüm gibi yaparım ki sevinsinler. Kızlar ise gururları iyice kırıldığında bana sarılıp ağlıyorlar. Sen akıllı kadınsın dedi Hasan kırdığını sandığı gururumu okşamak için. Çabuk götür şunu, cevabını merak ediyorum o budalanın. Bir an kara o kadar budala değil demek geldi içimden. Bu durumlarda rakip erkeklere birbirlerini kıskandırmak çöp çatan estere çok para kazandırır. Ama ani bir öfke buhranından korkuyorum. Sokağın ucundaki Tatar dilenci var ya dedim çıkarken çok edepsiz. Körle takışmamak için sokağın öbür ucundan yürüyünce sabah erkenden tavuk pazarından geçtim. Müslüman milleti tavuğun başını ve ayaklarını neden yemezler? Tuhaflıklarından. Toprağı bol olsun anneannem Portekiz'den geldiklerinde ucuz diye bol bol tavuk ayağı kaynattıklarını anlatırdı. Kemer aralığında yanında kölelere bir ataerkek gibi dimdik kurulmuş, mağrur mu mağrur, paşa karısı mı, zengin kızı mı bir kadın gördüm de iç çektim. Babası kendini kitaplara vermiş, aklı bir karış havada biri olmayaydı, kocası Safevi Savaşı'ndan ganimetle döneydi, Şeküre de bu mağrur kadın gibi yaşardı. Buna herkesten çok o layıktır. Karının sokağına girince bir an kalbim hızlandı. Şeküre'nin bu herif ile evlenmesini istiyor muyum? Şeküre'yi Hasan ile hem ilişkili hem de ondan uzak tutmayı beceriyorum. Ama ya bu kara? Şeküre'ye aşkından başka her şeyi çok düzgün. Bohçacı! Yalnızlıktan, karısızlıktan, kocasızlıktan budalalaşmış aşıkların eline bir mektup vermenin mutluluğunu hiçbir şey ile değişmem. En kötü haberi alacaklarından emin olsalar bile mektubu okumaya tam başlamak üzereyken hepsinin içine bir umut ürpermesi kaplar. Şeküre ona kocasının dönüşünden söz etmediği, hiç umutlanma sözünü bir şarta bağladığı için kara tabii umutlanmakta fazla fazla haklıydı. Mektubu okuyuşunu zevkle izledim. Mutluluktan telaşa kapıldı, hatta korktu. Bir cevap yazmak için geri çekilince ben de akıllı bir bohçacı kadının yapacağı gibi açtım yalancı bohçamı, içinden bir kara para kesesi çıkardım. Karının meraklı ev sahibisine gösterdim. En iyi Acem kadifesinden dedim. Oğlum Acem savaşında öldü dedi. Sen karaya kimden mektup getirip götürüyorsun? Kendi kaknem kızını ya da kim bilir kiminkini aslan gibi karaya kakalamak için düzenler kurduğunu yüzünden okuyordum zaten. Kimseden dedim. Bayrampaşa odalarında ölmekte olan fukara bir akrabası para istiyor. Vah vah dedi hiç inanmadan. Kim bu bahtsız? Senin oğlan savaşta nasıl ölmüş diye sordum inatla. Karşılıklı düşmanca bakışmaya başladık. Dul, yapayalnız bir karı. Ne kadar da zordur hayatı. Bohçacı, mektupçu bir ester olursanız hayatta görürsünüz ki yalnızlık, zenginlik, iktidar ve masallardan çıkma inanılmaz aşk hikayeleri insanları meraklı kılar. Gerisi, kederler, ayrılıklar, kıskançlıklar, yalnızlıklar, düşmanlıklar, gözyaşları, dedikodular ve bitip tükenmeyen yoksulluklar tıpkı evlerin içindeki bu eşyalar gibi birbirine benzer hep. Bir eski soluk alaca kilim, boş bir börek tepsisinin üzerinde bir kepçe ve sahan, ocağın yanında maşa ve kül kutusu, biri büyük, biri küçük iki yıpranmış sandık, evde tek başına bir dul karının yaşadığı anlaşılmasın diye hala tutulan kavukluk, hırsız korkutmak için bir eski kılıç. Kara etekleri zil çalarak bir keseyle geri döndü. Bohçacı karı, dedi benden çok meraklı ev sahibesine duyurarak. Al bunu götür o zavallı hastaya. Cevabı varsa hemen bekliyorum. Sonra enişte Çelebi'deyim bütün gün. Bütün bu oyunlara hiç gerek yok. Kara gibi bir civan yiğidin işaretler alıp, mendil, mektup yollayıp kendine bir kız seçmesinde saklanacak bir şey yok ki. Yoksa gerçekten ev sahibesinin kızında gözü mü var? Bazen karıya hiç mi hiç güvenemiyor ve Şeküre'yi fena halde aldatmasından korkuyorum. Bütün günü Şeküre ile aynı evde geçirmesine rağmen bir işaret yollamaktan aciz. Sokakta keseyi açtım. İçinden 12 akçe ve bir mektup çıktı. Öyle merak ettim ki mektubu, Hasan'a koşar adım gittim. Manavlar dükkanlarının önüne lahanaları, havuçları yaymışlardı. Ama benim gel bize 50 ester diyen iri pırasalara dokunacak halim bile yoktu. Sokağa girdiğimde kör Tatar'ın yine laf atacağını gördüm. Tuh diye tükürdüm ona doğru. O kadar. Bu sokaklar bu alçakları niye dondurup öldürmüyor? Hasan mektubu içinden okurken zor sabrettim. Sonunda kendimi tutamayıp evet deyivermişim de bana okudu. Canım Şeküre Hanım, benden babanın kitabını bitirmemi istiyorsun. Bil ki bundan başka bir amacım yoktur. O eve bu amaçla geliyorum. Senin bundan önce söylediğin gibi seni huzursuz etmek için değil. Sana olan aşkımın kendi derdim olduğunun pekala farkındayım. Ama bu aşk yüzünden de babanın, eniştemin istediği gibi kitabı için gerekli yazıyı kaleme alamıyorum bir türlü. Evin içinde ne zaman senin varlığını hissedersem dona kalıyorum ve babana yardım edemiyorum. Çok düşündüm. Bunun tek sebebi vardır. 12 yıl sonra yüzünü yalnızca bir kere pencerede belirince gördüm. Şimdi o hayali kaybetmekten çok korkuyorum. Seni bir kere daha yakından görseydim yüzünü kaybetmekten korkmaz, babanın kitabını kolaylıkla bitirirdim. Şevket dün beni asılmış Yahudinin boş evine götürdü. Bu boş evde kimse görmez bizi. Bugün sen istediğin zaman gidip seni orada bekleyeyim. Şevket dün senin rüyanda kocanın öldüğünü gördüğünü söyledi. Hasan mektubu kimi yerlerde zaten cırlak sesini kadın gibi iyice incelterek, kimi yerlerde aklı başından gitmiş bir aşığın titrek yalvarmalarına benzetip kahkahaları atarak okumuştu. Seni bir kerecik görme isteğinin Farsça söylenmesiyle alay etti. Şeküre'nin kendisine umut verdiğini görür görmez kara hemen pazarlığa başladı, dedi. Bu hesapçılık gerçek bir aşığın işi değil. Gerçekten Şeküre'ye aşık o, dedim saflıkla. Bu sözün de bana senin karının yanına tuttuğunu kanıtlıyor, dedi. Ağabeyimin öldüğünü rüyasında gördüğünün yazması kocamın öldüğünü kabul ediyorum anlamına gelir. Bu bir rüya, dedim aptal gibi. Bilirim ben Şevket'in ne akıllı ve düzenbaz olduğunu. Bu evde kaç yıl birlikte yaşadık. Annesinin izni ve zorlaması olmasaydı Şevket karayı asılmış Yahudi'nin evine götürmezdi. Şeküre ağabeyimi bizleri aradan çıkaracağını sanıyorsa yanılıyor. Ağabeyim daha sağ ve savaştan dönecek. Sözünün sonunu getirmeden içeri odaya gitti. Ocağın aleviyle bir mum yakacaktı ki elini yaktı, bir çığlık attı. Elini yalaya yalaya mumu sonunda yakıp bir rahlenin kenarına koydu. Bir divitten hazır bir kalem çıkarıp hokkaya daldırıp küçük bir kağıdın üzerine hızlı hızlı yazdı. Benim kendisini seyretmemin hoşuna gittiğini hemen anladım. Ama ondan korkmadığımı göstermek için olanca gayretimle gülümsedim. Kimdir bu asılmış Yahudi? Sen bilirsin. Evlerin az ötesinde sarı bir ev var. Önceki padişahın sevgili hekimi zenginler zengini Moşe Hamon, Amasyalı Yahudi kapatmasıyla kardeşini yıllarca orada saklamış derler. Yıllar önce Amasya'da Hamursuz Bayramı arifesinde Yahudi mahallesinde bir Rum genci sözüm ona kaybolunca onun kanından hamursuz yapmak üzere boğazlandığı iddia edilmiş. Yalancı şahitler de çıkınca işte padişahın sevgili hekimi bu güzel kadını kardeşiyle kaçırtıp padişahın izniyle saklamış. Padişah ölünce düşmanları güzel kadını ele geçiremediler ama yalnız yaşayan adamı astırttılar. Ağabeyimin savaştan dönüşünü beklemezse Şekeri'yi de cezalandıracaklar dedi Hasan ve mektupları verdi. Ama yüzünden öfke ve hırs değil de gerçek aşıklara özgü o bahtsızlık ve mutsuzluk okunuyordu. Kısa zaman içerisinde aşkın bu adamı bir ihtiyara çevirdiğini gözlerinde bir anda gördüm. Gümrükte kazanmaya başladığı paralar da onu hiç mi hiç gençleştirmemişti. Kırılgan bakışlarından onca tehditten sonra bana Şeküre'yi nasıl kandırabileceğini yine sorabileceği aklıma geldi. Ama bunu soramayacak kadar da büsbütün kötü bir insan olmaya yaklaşmıştı artık. İnsan kötü biri olduğunu bir kabul etti mi ki aşkla reddedilme önemli bir sebeptir, arkasından vahşet çok kolay gelir. Çocukların sözüne ettiği, dokunduğu şeyi kesen o korkunç kırmızı kılıcından ve aklıma gelenlerden öyle korktum ki kaçmak isteyerek kendimi telaşla sokağa zor attım. Tatar dilencinin küfürlerine işte böyle boş yakalandım ama hemen de topladım kendimi. Yerden alıverdiğim bir taş parçasını mendilini usulca bırakırken al bakalım uyuz Tatar dedim. Para sandığı taşa elinin umutla uzanışını hiç gülmeden seyrettim. Küfürlerini dinlemeden iyi bir koca bularak evlendirdiğim kızlarımdan birine gittim. Şeker kızım, dünden kalma ama hala çıtırlığını koruyan bir ıspanaklı börek çıkardı bana. Öğle için yumurtası bol terbiyeli ve sevdiğim gibi erikle hafifçe ekşitilmiş kuzu eti yahnisi hazırlıyordu. Kalbini kırmamak için bekleyip taze ekmekle birlikte iki dolu kepçeydim. Güzel bir üzüm hoşafı da kaynatmış, hiç çekinmeden gül reçeli isteyip bir kaşık güzelce hoşafa katıp batırsın diye içtikten sonra kederli Şeküre'nin mektuplarını götürdüm. 26. Ben Şeküre. Hayriye esirin geldiğini söylediği vakit dün yıkanıp kurumuş çamaşırları sandığa diziyordum diyecektim. Niye size yalan söyleyeyim ki? Peki Esther geldiğinde dolaptaki delikten babamla karayı seyrediyordum. Ve Kara ile Hasan'dan gelecek mektupları sabırsızlıkla beklediğim için aklımda Esther'deydi. Çünkü babamın ölüm korkusunun haklı bir kuşkuya dayandığını sezdiğim gibi, karının da bana olan ilgisinin hayatının sonuna kadar sürmeyeceğini de biliyorum. Aşık olduğu kadar evlenmek de istiyor karı. Evlenmek istediği için de kolaylıkla aşık oluyor. Benimle olmazsa bir başkasıyla evlenecek ve evlenmeden önce o karıya da hemen aşık olacak. Mutfakta Hayriye Esther'i bir köşeye oturtmuş, eline de bir bardak gül suyu şerbeti tutuşturmuş, bana suçlu suçlu bakıyordu. Hayriye'nin gördüğü her şeyi tek tek babama yetiştirdiği, onun koynuna gireli beri aklıma geliveriyor. Korkuyorum. Kara gözlüm, kara bahtlım, güzeller güzelim. Geç kaldım çünkü kocam olacak domuz nesim beni bir türlü bırakmadı, dedi Esther. Üstüne varacak bir kocan yok senin başında, kıymetini bil bunun. Mektupları çıkarınca elinden kaptım. Hayriye ayak altında gezinmeyeceği ama her şeyi işitebileceği bir köşeye çekilmişti. Yüzüme bakamasın diye sırtımı Esther'e dönüp önce karının mektubunu okudum. Asılmış Yahudinin evine düşünce bir an titredim. Korkma Şeküre, her şeyin içinden çıkarsın sen dedim kendime ve Hasan'ın mektubunu okumaya başladım. O da kudurmak üzereydi. Şeküre Hanım, cayır cayır yanıyorum ama biliyorum bu senin umurunda değil. Geceleri rüyamda kendimi ıssız tepelerde senin hayalinin peşinde koşarken görüyorum. Okuduğunu bildiğim mektuplarımı her cevapsız bırakışında sapı üç tüylü bir ok saplanıyor yüreğime. Belki bunu cevaplarsın diye yazıyorum. Duymuşlar, laf ağızdan ağıza yayılmış, çocukların söylüyormuş. Rüyamda gördüm, kocam öldü artık boşum diyormuşsun. Doğru mu bilmiyorum. Bildiğim hala benim ağabeyimle evli olduğun, bu eve bağlı olman gerektiği. Artık babam da bana hak verdiği için bugün seni eve geri getirmek için kadıya gidiyoruz. Toplayacağımız adamlarla geleceğiz. Baban da bilsin bunu Borçlarını hazırla, eve dönüyorsun. Cevabını hemen Esther ile yollarsın. Mektubu ikinci kere okuduktan sonra kendimi toparladım ve soran gözlerle Esther'e baktım. Ama ne Hasan ne de Kara hakkında yeni bir şey söyledi bana. Tencere dolabının kenarında sakladığım kalibi hemen çekip çıkardım. Kağıdı ekmek tahtasının üzerine koydum ve Kara'ya bir mektup yazmaya tam başlayacaktım ki durdum. Aklıma bir şey geldi. Dönüp Esther'e baktım. Öyle bir tombul çocuk mutluluğuyla yumulmuştu ki gül suyu şerbetine, bir an benim düşündüğümü Esther'in biliyor olması çok saçma geldi bana. Kağıdı kalemi yerine koydum, dönüp Esther'e gülümsedim. "Bak ne de tatlı gülüyorsun güzelim," dedi bana. "Merak etme, her şey sonunda iyiye varır. Senin gibi güzeller güzeli, 10 parmağında 10 marifet bir kızla evlenmek için can atan zengin beyler, paşalarla kaynıyor İstanbul." "Bilirsiniz." Bazen inandığımız bir şeyi öyle bir söyleyiveririz ki birine, ben bu söze o kadar inanmama rağmen neden inanmadan söyledim onu diye sorarız kendimizi. İşte böyle dedim ben de. Ama Esther, iki çocuklu dul bir kadınla kim evlenmek ister ki Allah aşkına? Senin gibisiyle çok çok adam ister, dedi eliyle de çok işareti yaparak. Gözlerinin içine bakıyordum. Onu sevmediğimi düşünüyordum. Öyle bir sustum ki ona bir mektup vermeyeceğimi, hatta gitmesi gerektiğini anladı. Esther gittikten sonra aynı sessizliği nasıl söylesem size ruhumda da hissederek kendi köşeme çekildim. Duvara dayanıp uzun bir süre hiçbir şey yapmadan karanlıkta ayakta durdum. Kendimi düşündüm. Ne yapacağımı, içimde büyüyen korkuyu. Bütün bu zaman boyunca Şevket ile Orhan'ın yukarıda aralarında konuştuklarını işitebiliyordum. Kara gibi de korkaksın sen, dedi Şevket. Arkadan saldırıyorsun. Dişim sallanıyor, dedi Orhan. Bir yandan da ama aklımın bir köşesiyle babamla Kara arasında geçenleri takip ediyordum. Nakış odasının mavi kapısı açık olduğu için konuştuklarını rahatlıkla işitebiliyordum. İtalyan üstadlarının portrelerinden sonra insan korkuyla anlıyor ki, dedi babam. Resimde artık gözler hepsi birbirine benzeyen birer yuvarlak ve basit delik değil. Işığı ayna gibi yansıtan ve kuyu gibi emen bizim gözlerimiz gibidirler. Dudaklar kağıt gibi dümdüz yüzlerin ortasında birer yarık değil. Gerilerek ve gevşeyerek bizim bütün neşemizi, kederimizi ve ruhumuzu ifade eden her biri bir başka kırmızı mana düğümleridir. Burunlarımız yüzlerimizi ortadan ikiye bölen birer yavan duvar değil, her birimiz için apayrı biçimi olan birer canlı, meraklı alettir. Resimlerini yaptıran gavur beylerinden babamın biz diye bahsetmesine Kara da benim gibi şaşıyor muydu? Delikten baktığım zaman Kara'nın yüzünü öyle solgun gördüm ki korktum bir an. Canım Esmer'im, kederli yiğidim. Beni düşüne düşüne bütün gece uyumadığında ondan mı attı betim benzin? Belki bilmiyorsunuzdur. Kara uzun boylu, ince ve yakışıklıdır. Geniş bir alnı, badem gibi gözleri, güçlü kuvvetli ve zarif bir burnu vardır. Çocukluğunda olduğu gibi elleri ince uzun, parmakları hareketli ve kıvraktır. Ayağa kalktığında sırım gibidir, dimdik, omuzları hafifçe geniş ama sırık hamalı gibi çok geniş de değildir. Çocukluğunda gövdesi de yüzü de yerli yerine oturmamıştı. 12 yıl sonra bu karanlık köşemden onu ilk seyrettiğimde kemale erdiğini hemen anladım. Şimdi karanlıkta gözümü deliğe iyice yerleştirdiğim zaman Kara'nın yüzünde 12 yıl sonra gördüğüm kederi görüyorum. Benim için bu kadar acı çekmiş olmasından suçluluk ve gurur duyuyorum. Kitabı için yapılmış bir resme bakarken babamın anlattıklarını dinleyen Kara'nın yüzü bütünüyle masum ve çocuksu. Tam o sıra pembe ağzını bir çocuk gibi açtığını görünce birden içinden mememi onun ağzına sokmak geldi. Parmaklarım ensesinde saçlarının içinden geçerken Kara başını göğüslerimin arasında kuytuluğa sokacak, çocuklarımın yaptığı gibi mememin ucunu ağzına alınca mutlulukla gözlerini yumacak ve zavallı, çaresiz bir çocuk gibi ancak benim şefkatimle huzur bulacağını anlayıp bana sonuna kadar bağlanacaktı. Bu hayal o kadar hoşuma gitti ki hafif hafif terlerken karının babamın gösterdiği şeytan resmine değil, benim memelerimin büyüklüğüne hayret ve dikkatle baktığını hayal ettim. Yalnız memelerime değil, saçlarıma, boynuma, her şeyime sarhoş gibi bakıyordu. Öyle çok beğeniyordu ki beni, gençliğinde bana söylemediği bütün o tatlı sözleri söylüyor, yüzünden, bakışlarından benim mağrur halime, görgüme, terbiyeme, kocamı sabır ve cesaretle bekleyişime, ona yazdığım mektubun güzelliğine hayran olduğunu anlıyordum. Yeniden evlenmemem için düzenler kuran babama bir anda öfkelendim. Frank üstadlarına özenerek nakkaşlara yaptırdığı resimlerden, Venedik hatıralarından bıktım. Gözümü tekrar kapayınca, Allah'ım ben bunu kendi isteğimle yapmadım. Hayalimde Kara bana öyle tatlı bir şekilde yaklaştı ki, karanlıkta sanki onu hemen yanı başımda hissettim. Birden arkamda belirdiğini, ensemi, boynumu, kulaklarımın arkasını öptüğünü, çok kuvvetli olduğunu anladım. Sağlam, büyük ve sert olduğu için, ona dayanabildiğim için kendimi güvenlikte hissediyordum. Ensem gıdıklanıyor, göğüslerimin ucu ürperiyordu. Sanki karanlıkta gözlerim kapalıyken arkamda şeyinin koskocaman olarak bana yaklaştığını öyle bir hissettim ki başım döndü. Nasıldır acaba karınınki? Bazen rüyalarımda kocam bana onu acılar içinde gösteriyor. Fark ediyorum ki kocam bir yandan Safevi askerlerinin mızrakladığı, oklar saplanmış kanlı gövdesini doğrultarak yürümeye çalışırken bir yandan bize yaklaşıyor. Ama ne yazık ki aramızda bir nehir var. Nehrin öte yanından bana kanlar ve acılar içinde seslenirken bir bakıyorum önü kocaman olmuş. Eğer hamamda Gürcü gelinin anlattığı ve ihtiyar acuzelerin evet o kadar olur dediği doğruysa kocamın şeyi çok büyük değildi. Eğer karınınki ondan daha büyükse dün Şevket'le yolladığım boş kağıdı aldıktan sonra uçkurunun altında gördüğüm o koca şey gerçekten o idiyse ki evet oydu belki benim içime sığmaz ya da çok acı çekerim diye korkmuştum. Anne, Şevket beni taklit ediyor. Dolabın karanlık köşesinden çıktım, sessizce karşı odaya geçtim. Sandıktan kırmızı çuha yeleği aldım, giydim. Benim döşeğimi çıkarmışlar, üzerinde bağıra çağıra yetişiyorlardı. Size eve Kara geldiği zaman bağırılmayacak demedim mi? Anne, o kırmızı yeleği niye giydin, dedi Şevket. Ama anne, Şevket beni taklit ediyordu, dedi Orhan. Sana onu taklit etme demedim mi? Bu pis şey ne burada böyle? Kenarda bir deri parçası vardı. Leş, dedi Orhan. Şevket yoldan aldı. Gidin çabuk aldığınız yere götürüp atın onu. Şevket götürsün. Hadi diyorum. Onlara vurmadan önce yaptığım gibi dudağımın kenarını öfkeli bir şekilde dişlerimle ısırmaya başlayınca ne kadar kararlı olduğumu görüp korktular da çıkıp gittiler. Çabuk dönerler de üşütmezler inşallah. Bütün nakkaşlar içinde en çok Kara'yı beğendim. Çünkü beni herkesten çok seviyor o. Ruhunu tanıyorum. Kağıt kalem çıkardım ve bir hamlede sanki hiç düşünmeden şunu yazıverdim. Peki, akşam ezanından önce asılmış Yahudinin evinde seni göreceğim. Babamın mektubunu bir an önce bitir. Hasan'a cevap vermedim çünkü kadıya bugün gerçekten gitse de onun ve babasının toplayacakları adamların hemen evimizi basacaklarına inanmıyorum. Öyle olsaydı mektup yazmaz, benden cevap beklemez de hemen basarlardı evimizi. Şimdi mektup bekliyordur benden. Gelmeyince de çıldırır ve adam toplayıp baskına artık o zaman girişir. Ondan hiç korkmadığımı sanmayın sakın. İşin doğrusu beni ondan koruması için Kara'ya güveniyorum. Ama şu an yüreğimden geçen şeyi söyleyeyim size. Galiba Hasan'dan öyle çok fazla korkmuyorum. Çünkü ben onu da seviyorum.